İlk paragraf. Mal sahibine kira verme vakti sonunda geldi çattı. Köyün ve bütün dolay tarlaların sahibi olan bu adam, hasattan payını almaya hiçbir zaman kendi gelmezdi. Nasıl olsa bu topraklar ona da babasından kalmıştı. Uzak kentin birinde, bolluk içinde, tembel tembel oturur, köye kendi yerine vekilini gönderirdi. Eski vekil, 20 yıl hizmetten sonra kendi kesesini yeter derecede doldurduğu için işten çıkmıştı. Şimdi yeni bir vekil vardı. Yeni vekil, köyceğize gelip kapı kapı dolaşmaya başlayınca, ana kendi kapısına çıkıp beklemeye koyuldu. Ürünü döven yerine yığmış, hazırdı. Bu vekil tepeden tırnağa dek kasabalıydı. Uzun boylu, düzgün yapılı bir erkekti. Urbası gümüşü ipektendi. Ayaklarında deriden papuçlar vardı. Yumuşak, iri elleriyle sık sık üst dudağını sıvazlıyor ve yürüdükçe çevresine belli belirsiz bir esans kokusu saçıyordu. Vekil kapıya gelince ana sıkıldı, biraz geri çekildi. Adamın "Erkeğiniz nerede?" sorusuna da cevap vermedi. Sonunda kaynanası, "Oğlum gayri kentte çalışıyor benim. Burada bir gördüğüm bizler varız," dedi. Ana hemen büyük oğlunu emmi oğluna gönderdi ve hiç sesini çıkarmadan beklemeye koyuldu. Vekile merhabadan başka bir şey dememişti. Çay verirken de konuşmadı. Ama bal gibi farkındaydı ki erkeğin gözü kendi çıplak ayaklarında ve esmer yüzündedir. Emmi oğlu gelip ürünü bölüştürdü. Ana onun varlığından hoşnuttu. Konuşmak ya da payları ölçerken başında bulunmak zorunda olmadığına seviniyordu. Çünkü emmi oğlu son derece dürüsttü. Ama ürünün böyle bölüştürüldüğünü görmek ne olsa güçtü. Her çiftçi için pek zor bir şeydi bu. Elleri nasırsız kasabalının birine kendi alın teriyle aldığı üründen pay vermek. Ama çaresiz verirlerdi. Çünkü vermezlerse başlarının derde gireceğini bilmez değillerdi. Ürün paylaştıktan sonra mal sahibinin vekiline ayrıca besili bir ya da iki tavuk, bir ölçü pirinç, biraz yumurta, hatta gümüş para vermek gelenek olmuştu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi kira işi tamamen sona erince köylüler vekil şerefine bir de şölen verirlerdi. Şölen için her ev bir türlü yemek yapıp getirmek zorundaydı. Nasıl ki ana şu kolsuz kanatsız olduğu zamanda bile şölen için kendi tavuklarından birini tutup kesti. Tavuğu hafif ateşte ağır ağır buğuladı. Tavuğun şekli hiç bozulmadan etleri öyle bir yumuşacık pişti ki dokunur dokunmaz eriyeceği belliydi. Saatlerce bu tavuk kokusuna evde çocukların dayanacak güçleri kalmamıştı. Mutfağın kapısından ayrılmıyorlardı. Sonunda büyük oğlan, "Keşke bize pişirseydin, keşke biz de ömrümüzde bir kez tavuk yiyeydik," diye sızlandı. Ana da yorgunluğunun acısı diline vurarak, "Böyle et yemek zengin kısmından başka kimin haddine düşmüş?" diye cevap verdi. Ama yine de şölenden sonra erkekler sofradan kalkınca ana gitti, kendi tavuğunun üstünde kalmış olan bir parça deriyle eti aldı, oğluna verdi. "Acele et de çabuk büyü oğlanım," dedi. "O zaman sen de erkeklerle bir şölen sofrasına oturursun." Çocuk saf saf, "Babam sallar mı dersin?" diye sorunca ana yine acı acı cevap verdi. "Çabuk dönüp gelmezse onun yerine sen geçeceksin." Böylece hasat vakti geçti. İyice sonbahar oldu. Çocuklar yatakta analarıyla kendilerinden başka bir yatan daha olduğunu unutmuşlardı neredeyse. İhtiyar bile oğlunun adını seyrek anıyordu artık. Çünkü esen sert rüzgarlar onu iliklerine değin ürpertir olmuştu. Bütün gün rüzgardan uzak, güneşli, sıcak bir köşe aramakla geçiyor ve rüzgarlar durmadan değişiyor, her yıl güneş bir önceki yıldan daha az ısıtıyor diye sızlanıp duruyordu. Büyük oğlan şimdi her gün bir sürü iş görüyor ve bunu artık doğal sayıyordu. Başka iş olmadığı günler mandayı yamaçlarda otlatmaya götürüyordu. Böyle zamanlarda bütün günü mandanın sırtına uzanarak geçirdiği olurdu. Ya da gider tepedeki mezarlığa oturur, otların arasındaki cırcır böceklerini tutarak bunlara küçük küçük ottan kafesler örerdi. Eve dönüşünde bu kafescikleri kapıya asar, böceklerin ötüşü de kızla bebeciği pek sevindirirdi. Çok geçmeden yamaçlardaki otlar kışın yaklaşmasıyla karardı. Kırlardaki yaz çiçekleri tohuma kaçtı. Yol kenarları mol yıldızlara, küçük, sarı renkli yabani kasım patılarına büründü. Güz çiçekleriydi artık bunlar. Kışın yakmak için ot ve saz toplama vakti geldi demekti. Ana ile oğul bu kez her gün saz toplamaya çıkar oldular. Bütün gün ana sazları biçiyor, oğlan da ottan ipler yaparak anasının kestiği sazları demetleyip bağlıyordu. Şimdi dört bir yanlarındaki yamaçların üzerinde mavi mavi benekler belirmişti ki bu benekler de ana ile oğlu gibi saz biçip destekleyen köylülerdi. Akşamleyin gün batıp da dağlardan beriye serin bir rüzgar çıkınca bütün bu insanlar omuzlarındaki sırıkların iki ucunda iki büyük saz balyasıyla incecik patikalardan aşağı köylerine dönerlerdi. Ana ile oğlu da bunlara katılırlardı. Yalnız oğlanın taşıdığı balyalar küçük küçüktü. Eve gelince ananın ilk işi bebeği kucaklayarak sütten çalkalayacak. Eve gelince ananın ilk işi bebeği kucaklayarak sütten çatlayacak gibi şişen memelerini rahatlatmak olurdu. Bütün gün pirinç lapasından başka bir şey yememiş olan yavru da iştahla süt emerdi. Havalar soğuyalı ihtiyar nine gün batar batmaz yatağına girer olmuştu. Ama kızcağız ana ile oğlun döndüklerini duyunca hemen el yordamıyla kapı önüne çıkardı. Gözleri soluk güz ışığında bile acıdığı halde küçük kız ağabeyinin gelişine sevinerek gülümserdi. Ağabeyi bütün gün iş işlemeye başlayalı beri küçük kız onu özler olmuştu. Güz de böyle gelip geçti. Tarla sürülüp buğday ekilecekti. Ana oğluna en küçük bir rüzgardan yararlanarak tohum serpmesini, tohumu ne seyrek ne sık değil de tam düzenli ekmesini öğretti. Kış buğdaylar daha yeni bitmişken bastırdı ve tarlaların toprağı soğuktan kas katı kesildi, çatladı. Bu kez ana yatağın altındaki sandığa kaldırmış olduğu kışlıkları çıkardı. Güneş de havalandırıp hazırladı. Yazdan beri durup dinlenmeden çalışmak parmaklarını öyle bir nasır yapmıştı ki kışlıkların kaba pamuklu kumaşı bile elinin pürüzlerine takılıp kalıyordu. Parmakları henüz şeklini tam yitirmemiş olmakla birlikte sertleşmiş ve şişmişti. Gel gelelim onun işi bitecek gibi değildi ki. Kapı önüne rüzgarsız güneşli bir köşeye oturarak önce herkesten çok üşüyen ihtiyarın kışlıklarını düzeltti. İhtiyarı birkaç gün yatakta tutarak kırmızı kefenli kırkasının yüzüyle astarı arasındaki yazın kızarmış olduğu pamukları yine yerine dikti. Koca karı sıcacık yatakta yatmaktan hoşnut konuşup duruyordu. Bu kefeni de eskitecek miyim dersin gelinim? Yazın öyle sanıyorum ama kış gelince kuşku duyar oluyorum. Yediğim yemek içimi eskisi gibi ısıtmıyor artık. Ana da dalgın cevap veriyordu. Sen daha bunun gibi kaç kefen eskirtirsin koca nine? Ben senin gibi herkesi tahtalı köye yolcu edip de kendisi arkada kalan bir acuze daha görmedim. Koca karı da keyfinden çatlayarak güldü. Öyle öyle dayanıklıyımdır doğrusu diyor ve hayatından hoşnut kefenliği hazır olsun diye bekliyordu. Hırka bitince sıra çocukların giysilerine geldi. Kızınınkileri bozup en küçüğe, büyüğünküleri de kıza yapmak gerekiyordu. Sonra da büyük oğlanın kışlık giyimini düşünmek vardı tabii. Ana erkeğinin uzun, pamuklu ceketiyle üç kıştır giydiği pantolonunu çıkarıp baktı. Ceketin yakasıyla yenlerini kaç kez onarmıştı. Pantolonun önünde yamanmış büyük bir yırtık vardı. Bir keresinde erkek mandaya kızıp da boynuzundaki ipi hızla çekince hayvan canının acısından başını şöyle bir kaldırmış, boynuzu pantolonun kumaşını yırtmıştı. Erkeğin giysilerini oğlan için küçültmeye ananın içi razı olmuyordu bir türlü. Ceketle pantolonu yüreği sızlayarak evirdi, çevirdi, düşündü, taşındı. Sonunda ya çıkar geliverirse, hele dursunlar bakalım, dedi kendi kendine. Ama oğlanın soğukta giyecek hiçbir şeyi yoktu. Çocukcağız sabahın akşamın ayazında titreyip duruyordu. En sonunda ana kararını verip giysileri bozdu, oğluna yaptı. Kendi kendine de çıkar gelirse biraz pirinç satar, yenilerini alırız, diye avuttu. Yılbaşında gelirse yeni yeni giysiler yapmak hoşuna gider zaten. Kış ilerledikçe ana kocasının yılbaşında geleceğine iyiden iyiye inanır oldu. Gidecek evi olan her adam yılbaşında evine döner, sokakta ancak dilenciler kalırdı. Ana da soranlara "Yeni yıl bayramında dönecek," diye cevap vermeye başladı. Koca nine artık günde kaç kez "Oğlum yılbaşında geldiği zaman," deyip duruyor, çocuklar da o günü iple çekiyorlardı. Yeni yıl bayramı için kendine güzel bir çift papuç dikmekle meşgul olan fitne karı ara sıra bilgiç bilgiç gülümseyerek "Seninkinden hiç mektup gelmeyişi gerçekten tuhaf kardeş," demekten geri kalmıyordu. Mektup gelmediğini bilişimin hikmetini sorarsan arzuhalci söyledi. Ana ise serin kanlı bir tavırla "Kaç kez ağızdan haberini aldım," diye cevap veriyordu. "Ne bizimki ne de ben çok çok mektup yazan cinsten değiliz. Bir kere sokağa atacak paramız yok. Sonra arzuhalcinin ne yazıp yazmadığını nereden bileceksin? Bir kez mektup geldi mi? Yazılanın dünyaya ilan olması da caba. Onun mektup yazma işinden doğrusu ben hoşnudum." İşte böyle böyle ana dedikoducu karının ağzını kapamasını bildi. Erkeğinin yılbaşında geleceğini öyle çok söylemişti ki herkesle bir kendi de tamamen inanır olmuştu. Yılbaşı yaklaştıkça köyde herkes bayram hazırlıklarına daldı. Ananın da işi başından aşkındı. Çocuklara yeni çarıklar yapması, giysilerini yıkayıp temizlemesi, bebeciğine yeni bir başlık dikmesi gerekiyordu. Ama hepsi bu da değildi. Erkeği içinde yapılacak hazırlık vardı. Durup dururken pirinç satmaya içi razı olmuyordu. Buna rağmen iki büyük sepete pirinç doldurup kasabaya götürdü ve erkeğinin sattığından pek az düşük bir fiyatla sattı ki kadın olduğuna ve erkeklerle yalnız başına pazarlık ettiğine göre bu hiç de kötü sayılmazdı. Pirincin parasıyla ana duvardaki tanrının önünde yakmak için iki kırmızı mumla biraz günlük çift araçlarına yapıştırılmak için uğur getiren kırmızı renkli harfler, tatlı çörek yapmak için de biraz yağlı şeker aldı. Bunlardan sonra elinde kalan parayla da bir kumaşçı dükkanına girip 10 arşın kadar güzel mavi keten kumaş, sonra 2-2,5 kilo pamuk satın aldı. Evet, erkeğinin geleceğine artık öylesine inanıyordu ki eve gidince makası çıkarıp kumaşı dikkatlice özenle biçti. Bir ceketle pantolon yaptı, astarladı. Astarın içine de pamukları iyice düzenli bir biçimde yerleştirdi, dikti. İnce kumaş parçalarını sımsıkı dolayarak düğmeler de yaptı. Sonra giysileri bohçaya koyup kaldırdı. Bütün ev halkına bu dikilenler bekledikleri erkeği kendilerine biraz daha yaklaştırmış gibi geldi. Yeni yıl geldi ama erkek gelmedi. Ev halkı tertemiz bayramlıklarını giydiler ve bütün gün beklediler. Gıcır gıcır urbaları kirlenecek diye çocukların ödü kopuyor, ihtiyar da yemeğini önüne dökmemeye çalışıyordu. Bütün gün ana kendini zorladı. Yüzündeki gülümsemeyi eksik etmedi. "Daha akşam olmadı, elbet gelir bu gün batmadan," dedi, durdu bütün gün. Erkeğin iyi dostu olan bazı köylüler kapıya eğer kentten döndüyse diye ona sağlıcaklık dilemeye geliyorlardı. Her seferinde ana onlara çayla küçük şekerli çörek çıkarıyor, "Erkeğin nerede?" diye sorduklarında "Bir bakarsın akşamdan önce çıkar gelir," diyordu. "Bir bakarsın efendisi ta bizim buraya gidip gelecek kadar uzun izin vermemiştir, gelemez. Duyduğuma göre efendisi pek seviyormuş bizimkini, pek güveniyormuş." Ertesi gün gelen kadınlar da hep o güler yüzlü, içi rahatsız gibi duruşla aynı sözleri söyleyip durdu. "Gelmediğine göre sanırım bugün yarın bir haberi çıkar. Neden gelmediğini bana bildirir," dedi ve başka lafa geçti. Böylece yine günler gelip geçmeye başladı. Ana hiç kaygısı yokmuşçasına konuşuyor, ihtiyarla çocuklar da ona tam güvendikleri için her dediğine inanıyorlardı. Gel gelelim, gece olmaya görsün. Gecenin karanlığı içinde ana gözyaşlarını tutamayıp sessiz sessiz acı acı ağlıyordu. Çok zaman erkeği artık yok diye ağlıyordu. Sonra biraz bırakılmış olmasının utancından, biraz da yalnız bir kadın olarak dört kişiye birden bakmak ağır geldiği için ağlıyordu. Bir gün kendi kendine oturmuş düşünürken hiç olmazsa utancını hafifletecek bir çare aklına geldi. Erkeği gelecek diye yaptığı şeyler birer birer gözünün önünden geçti. Yeni takımlar dikmiş, erkeği gelmemişti. Çörekler yapmış, onun iyiliğine dua etmek için tütsüler yakmıştı da erkeği yine gelmemişti. Ana, fitne karının bilgeç bakışlarını, taşlı laflarını düşündü. Günler geçip erkeği gelmedikçe ağırbaşlı emmi oğlu bile onun sözlerine inanmaz, kuşkucu bakışlarla karşılar olmuştu. Evet, ananın kendi yüzünü temize çıkarması için bir şeyler yapmak vakti gelmişti. Genç kadın gözyaşlarını sildi, aklından bir şeyler tasarladı ve bir karara vardı. Ayırabildiği kadar pirinç ve pirinç sapı ayırarak kasabaya götürdü, sattı. Aldığı gümüş paraları gümüş değerinde olan bir kağıt parayla değiştirdi. Sonra bir arzuhalciye gitti. Konfüçyüs tapınağının yanındaki küçük bir bankada oturan hiç tanımadığı bir adamdı bu. Ana onun önündeki küçük sıraya oturdu. "Erkek kardeşimin ağzından ailesine bir mektup yazdıracağım," dedi. "Kardeşim evine gidemeyeceğini haber vermek istiyor. Benim dediğim gibi yaz. Kendisi döşekte hasta yattığı için bu mektubu ben söylüyorum." İhtiyar arzuhalci gelip geçeni seyretmekten vazgeçerek gözlüğünü taktı, yeni bir kağıt çıkardı, tüy kaleminin ucunu mürekkep hokkasının içinde ıslattı ve kadına baktı. "Söyle bakalım, ama önce kardeşinin karısının ismi nedir, nerede oturur, senin adın nedir, onları bir deyiver." "Ana, aslında o benim kayınbiraderimdir, mektubu yazdırtan," dedi. "Ben de onun çalıştığı kentten geliyorum ama adımın tanımın önemi yok." Sözde kayınbiraderin adı diye erkeğinin adını verdi. "Kızken kendi köyünün yakınlarında bir büyük kent var," denirdi. Erkeği bu kentte oturuyormuş gibi gösterdi. Sözde bu kayınbiraderin karısı diye de kendi adını köyünü söyledi. "Kayınbiraderimin karısına söyleyeceğim şu," dedi. "Şöyle yaz bakalım. Çok iyi bir kapıda çalışıyorum. Beğendiğimi yiyorum. Efendim çok iyi. İşim de onun çubuğuyla çayını getirmek, dostlarına haber götürmek. Buna karşılık yemeğimle yatağımdan başka ayda 3 tane de gümüş para veriyor. Aylığımdan 10 gümüş biriktirip eşdeğer bir kağıt parayla değiştirdim. Anamın, çocuklarımın, kendinin ihtiyacınıza harca." Kadın oturup bekledi. İhtiyar arzuhalci ağır ağır uzun uzun yazdı. Sonra "Bu kadar mı?" diye sordu. Ana "Yok, daha diyeceğim var," dedi. "Şöyle deyiver. Yeni yıla da gelemediğimin sebebi, efendim beni öyle seviyor ki bensiz edemiyor ama bir yolunu bulursam başka bir yıl gelirim inşallah. Hiç gelmesem bile sana yılda bir kere aylığımdan biriktirebildiğim parayı gönderirim." İhtiyar adam bunu da yazdı, bitirdi. Bu kez ana biraz düşündükten sonra "Kayınbiraderimin demek istediği bir şey daha vardı," dedi. "Şöyle yaz bakalım. İhtiyar anama söyle, gelirken ona üçüncü kefenli kırkası olsun diye kırmızı bez getireceğim. Hem de en iyi cinsinden." Böylece mektup yazıldı, bitti. İhtiyar adam mektubu imzalayıp mühürledi. Tükürükle bir pul yapıştırıp üstünü yazdı. Sonra mektubu posta tatarına kendi eliyle vereceğini söyledi. Ana da Arzu Halci'ye ücretini ödeyip evine döndü. Gözyaşlarını sildiği gün aklında kurmuş olduğu tasarı işte buydu.